11. peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar,
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
On iki işçi Köln'de bir pansiyonda kalıyordu. Bizim pansiyonun en yaşlısı Muharrem abinin okuma yazması yoktu. Bir gün elinde mektupla geldi. Yengen yollamıştır belki. Şunu bana okur musun Bayram dedi. Bir kenara geçtik, mektubunu tane tane okudum. Yenge yollamıştı, hem dinledi hem ağladı. Birkaç gün sonra bir de cevap yazalım Bayram dedi. Oturduk iki sayfa yazdık. Gel zaman git zaman bu iş benim üstüme kaldı. İki haftada bir mektup okuyup cevap yazıyordum. Artık aileden biri sayılırdım, her şeylerini biliyordum. Son mektupta Muharrem abinin hanımı, sağ olsun bizim komşunun kızı Gülizar ne zaman istesem sana mektup yazıyor diye not düşmüş. Meğer yengenin de okuma yazması yokmuş. O da tanıdık birine yazdırıyormuş. Muharrem abi cevabi mektubunda Allah razı olsun bizim bayram da beni kırmıyor hem okuyor hem yazıyor diye not yazdırdı. İşte her şey o günden sonra başladı. Ben Muharrem abiden habersiz mektubun sonuna Gülizar Hanım yazınız pek güzelmiş okunması çok kolay minvalinde bir not yazınca o da bana bir şeyler yazdı. O notlar zamanla çeyrek sayfa, hatta yarım sayfayı bulmaya başladı. Tabii ne Muharrem abi ne de yenge hanım bu durumdan haberdar değildi. Öyle öyle biz işi büyüttük. Gülizar ailesinden çekindiği için kendi ismine mektup yazamıyordum. Muharrem abinin mektubunun bir kısmını kendime ayırıp öyle haberleşebiliyordum. O da aynısını bana yapıyordu. Yani onların gurbet mektupları bizim de aşk mektuplarımız olmuştu aynı zamanda. Çok vakit geçmeden konuyu Muharrem abiye açtım. Ulan Bayram, ben bir söylüyorum sen üç yazıyordun. Meğer ondanmış dedi, gülüştük. Gülizar'ı istemeye gittik. 4 ay içinde evlendik çok şükür. Ama o mektupları bize vermediler. Aşk mektuplarımız onlarda kaldı. Yurt akşamlarının en keyifli tarafı mektup faslı oluyor. Mektubunu bitiren özenle katlayıp göğsünün üzerine, ceketin iç cebine koyuyor. Sanki pahalı bir saat ya da yüzük taşıyormuş gibi dikkat ediyorlar. Şimdi odalarda toplanma zamanı. Göz aydınlığı verenler, hayırlı olsunlar havada uçuyor. Herkes de aynı tebessüm. Yaşça büyük olan başlıyor ilk söze. Kendi memleketinden, ailesinden haberler aktarıyor. Ardından diğerleri. Tek bir kelimesini kaçırmamak için pür dikkat dinliyorlar. İçlerinden biri sünnetlik çağı geçen oğlunun sözlerini söyleyecek oluyor. O an gülüşmeleri yurdun dışına kadar taşıyor. Yıllık iznin ne zaman baba? Sünnetçi her gün soruyor. Bugün gürültü serbest. Kimse umurlarında değil. İbrahim fazla söze girmiyor. Sırası geldiğinde oğlu Hasan'dan bahsediyor. Mektubun arkasındaki el izini gösteriyor onlara. Gülüşmeler yerini yutkunmaya bırakıyor. İbrahim hem anlatıyor hem de oda arkadaşı Mateo'nun Köln'de bit pazarından aldığı radyosunu kurcalayıp duruyor. Geldiklerinden beri Almanca, İspanyolca, Yunanca, İtalyanca şarkılar çalıp duruyor bu meret. Bir şey anladıklarından değil, ses olsun yeter. Bazen koridorlarda bağrı yanık bir Anadolu türküsü duyuluyor da hepsinin içi gidiyor. Belki içlerinden biri izin dönüşü, sazını da getirir, kendi türkülerini çalıp söylerler artık. Mektup faslı yavaş yavaş bitiyor. Herkes odasına çekilmeli. Son sözler söylenecekken bir anda odada büyük bir sessizlik oluyor. Az önceki kalabalık laflardan şimdi eser yok. Herkes İbrahim'in olduğu yere dönüyor. Eli radyoda bir frekansın üzerinde durdu. Domun üzerindeki heykeller gibi hareketsiz bekliyor. Elini oynatacak olsa sanki bütün oda üzerine çullanacak gibi. Radyoya kulak kesiliyorlar. Burası Ankara'nın Sesi Radyosu. Şimdi yurttan haberler. Böyle bir şeyi hiç beklemiyorlardı. Ankara Radyosu'nun Almanya'da çekeceği akıllarına bile gelmezdi. Matteo'ya özenip dururlardı her gün İtalyan şarkılarını kendine katık ediyor diye. Dakikalar boyunca kimsenin ağzından tek bir kelime çıkmıyor. Yerlerinden bile kıpırdamıyorlar. Can kulağıyla haberleri dinliyorlar. Ne söylediği önemli mi? Memleketi anlatıyor işte. Ardından Nida Tüfekçi bir türkü uçuruyor Anadolu'dan Ren Nehri'nin kıyılarına doğru. Zabağınan esen seher yeli mi? Odadan koridora, oradan diğer odalara süzülüp gidiyor tınılar. Birazdan birbirlerine sarılıp kucaklaşacaklar. Bu gece hiç unutulmayacak. Bir gün nasıl olduysa TRT'yi denk getirdik. Bir daha bulamayız diye radyonun düğmesini tutkalla yapıştırdık. Sonra da o çaldı, biz ağladık. Üzerinde hangi işçinin emeğinin olduğu tam kestirilemeyen küçük kutudan çıkan melodiler odadan odaya dolaşıp hepsinin ruhunu okşuyor. Ses düğmesinin yönü içlerindeki efkarın ve coşkunun tonunu belirliyor. İlk maaşla alınacaklar listesinin en başına yazılıyor radyo. Markası fiyatı değişse de hepsinin birer radyosu olacak. Zaman ilerledikçe Almanya, Hollanda, Belçika ve diğer ülkelerde de kısa süreli Türkçe radyo yayınları başlayacak. Türk işçiler için haberler okunacak, bazen yine tanıdık bir ezgi çalınacak kulaklarına, mektup yazacaklar Alman radyolarına. Gündüz hepimiz fabrikada oluyoruz, Türkçe yayınlarınızı akşam yapsanız, bir de süresini 15 dakikadan 20'ye çıkarsanız olmaz mı? Bir türkü daha fazladan çalınsın hesabındalar. VDR, Köln, Bavyera, Hessen, Frankfurt, Bremen, Hür Berlin radyoları, ZDF'nin Avrupa'da komşularımız, ARD'nin Sizin Vatanınız, Bizim Vatanımız programları göçmen işçilerin sesine kulak veriyor. Radyo ve televizyonlar gurbetin yükünü biraz olsun hafifletiyor. Kaleme alınacak nice şarkılar, sıladan gurbete doğru tüttürülecek nice türküler var nasıl olsa. Ruhi Su, Seha Okuş, Metin Türköz, Neşet Ertaş, Cem Karaca, Özay Gönlüm, Abdullah Papur ve daha niceleri gurbetin kahrını, çilesini, sılaya olan hasreti, özlemi seslendirecek. Yalnızca onlar mı? Boy boy fotoğrafları, yurt duvarlarını süsleyen, birbirinden habersiz üç kadın var. Aynı odanın karşılıklı duvarlarında birbirlerine bakıp duruyorlar. Almanya'ya fabrika işçisi olarak gelip sonradan Köln Bülbülü diye anılan Yüksel Özkasap. Almanya'ya mecbur ettin beni diyerek yoksulluğuna, yoksulluğuna dert yanıyor. Radyolar memlekete giderken de yanlarında omuzlarına takıp öyle gezecekler sokaklarda. Kahvehanede herkes etraflarına toplanacak. Gurbetin kahrını çektiler ne de olsa. Az biraz da caka satsalar ayıp mı karşılanır? Kimi de hediye olarak götürecek. Evlerin baş köşesine yerleştirilecek radyo. Üzerinde dantel işlemeli beyaz bir örtüyle komşuların ziyaret etmesi beklenecek. Radyo uzun bir süre saltanatını koruyacak. tahtından inmesi Türk işçilerin kasetli teypleri keşfetmeleriyle olacak. Türkler bu yeni icadı çok seviyor. Eline mikrofonu alan bir köşeye çekilip sesini kaydediyor. Böylesi daha iyi sanki. Sesini duyuyor, nefesini hissediyorsun. Almanya'da gelen zarfta bu sefer mektup yok. İçinde bir kaset var. Koşun, koşun, sesli mektup gelmiş diyorlar heyecanla. Teybi salonun yüksek bir yerine koyup duvarda asılı duran Ren Nehri manzaralı beylik fotoğrafı da yanına iliştiriyorlar. Tüm ahali toplandıktan sonra evin en büyüğü o sihirli tuşa basıyor. Cızırtının ardından gelen ilk sesle birlikte başlar öne eğiliyor, gözyaşlarını saklamak şimdi artık daha zor. Sesini banta çekip teyple yollamış, aynı banta konuş, sen de gönder demiş. Kıyıp da sesinin üstüne konuşamadım. Yine eskisi gibi mektup yazıp gönderdim. Eşimden bant gelmiş, bütün ev teybin başındayız. Eşim bantta, İyisiniz inşallah diyor. Bütün ev iyiyiz iyiyiz diyor. Köye kar inmiştir diyor. Herkes indi indi diyor. En son anasını babasını herkesi andı. Kalanlara da hasretle selam ederim dedi. İşte o kalan onun eşi olan bendim. Birinci Peron, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınında yine 11. Peron'dan Gökhan Duman'ın cümlelerinden sizlerle paylaştığımız alıntılarla başladı sevgili dinleyiciler. Programın hazırlanmasında değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı, program konuğumuz, daimi konuğumuz ve danışmanımız sevgili Özkan Pekesen ve 11. Peron programını hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Az önce okuduğumuz satırlar üzerinden bir sohbet başlatacağız sevgili Özkan'la ama bu paylaşımın hemen ardından çok kısa bir müzik arası verelim. Siz de Asu Maralman'ın Memleket Hasreti şarkısını dinlerken aklınızdaki, zihninizdeki soruları tamamlayın. Biz de burada kuracağımız cümleleri daha bir forma oturtalım.
Senden ayrı düşeli, gözümün yaşı dinmez, memleket hasretini çekmeyen kimse bilmez, çekmeyen bilmez. Sevgili memleketim, toprağım kanım benim, baharına yazına yıllar var ki hasretim, yıllar var ki hasretim. Hey gidi kardeşlerim, dertliyim ben dertliyim, candan bir merhabaya yıllar var ki hasretim, yıllar var ki hasretim. Senden ayrı düşeli, gözümün yaşı dinmez, memleket hasretini çekmeyen kimse bilmez. Sevgili memleketim, neyleyim ah neyleyim, denizine dağına yıllar var ki hasretim, yıllar var ki hasretim. Sevgili memleketim, can derdinde değilim. Ama burada ölürsen açık gider gözlerim, açık gider gözlerim. Senden ayrı düşelim, gözümün yaşı dinmez. Memleket hasretini çekmeyen kimse bilmez. Hey vatanım cennetim, sevgilim canım benim. Bir gün gelir ölürsem uğrunda ölmeliyim, uğrunda ölmeliyim.
Evet sevgili dinleyiciler, 11. Peron, Asum Aralman'dan dinledik Memleket Hasreti. Ben burada canlı yayında bir kere daha sizlerin de huzurunda bu şarkıları bizler için Enikon'u araştırıp yayına veren sevgili Özkan'a teşekkür etmek istiyorum. Özkan,
ben teşekkür ederim.
1976 diye önümdeki notlar da var. O notları da sen verdin, Memleket Hasreti. Ben hani Türk pop müziğini çocukluğumdan beri iyi takip ettiğimi düşünürüm ama bu şarkıyı ilk defa dinliyorum.
Şimdi böyle olması çok doğal çünkü neredeyse 50 yıl yaklaşan bir sanat hayatı var Asum Aral'ın. Hemen arada şunu da söylemek isterim ki gerçekten kafa tutan bir ses vardır. Yani okuduğu şarkının içeriğini o ses rengiyle birleştirip ciddi anlamda size hissettirebilen de bir sanatçıdır. Burada da bu var zaten. Tam da senin okuduğun o çok can alıcı metinleri bir şekilde
tamamlıyor değil mi? Hani
senin not aldığın bir bölüm var ya.
Evet, işte, can derdinde değilim ama burada ölürsem açık gider gözlerim. Tam da o gurbetçilerin o 60'ları 70'leri vurucu bir şekilde anlatan bir ifade, şarkının içinden çekip aldığımız bir cümle bu.
İşte böyle ifadeleri tam manasıyla okuyabilen bir sesten dinledik. Tabii ki Türk popüler müziğinde önemli bir yeri var. 50. yılını kutladı 2016'da. Dolayısıyla halen var olmaya devam ediyor ama tabii ki belli bir dönemde daha da hakimdi, özellikle 70'lerde diyebilirim. Senin okuduğun metinle de ilgili abi, müsaade edersen bir şey söyleyeyim.
Lütfen, tabii.
Orada bir radyo ya da işte gurbetçilerin kendilerini bir beklentide olduğu o kasetler, o mektuplar, o sesli hale gelişi.
Tam da 60'lar ve 70'lerin başı değil mi bu anlatılan dönem?
Kesinlikle öyle ve şey var, bu çok dokunaklıydı ama radyo bölümü beni özellikle mesela çok dikkatimi çekti. Çünkü mutlaka sen de bir şeyler söyleyeceksindir ama radyo bambaşka bir şey ve bizim hayatımızda, kültürel hayatımızda çok değişik bir yeri var. Mesela ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hani kendi kişisel birikimimi zaten TRT'den aldığımızı çok net söyleyebiliriz. Çünkü yayıncı kurumu yıllardır Türkiye'nin ve biz de belli yaşta ta ilkokul dönemlerinden bu yana o radyo başında, hani hiç, bütün samimiyetimle söylüyorum, kulağım kesinlikle radyodaydı. Ve o kadar ama o kadar çok programları ve son derece kaliteli programları dinleyerek, gerek okul hayatımıza yaptığı yansımaları.
O okul saati programları değil mi?
Çocuk saati mesela hiç kaçırmadığım bir programdı. İşte çocuk korosu, o seslendirilen şarkılar, yani arkası yarınlar bizi her türlü eğitti diyebilirim. Bugün eğer bir takım cümleler kurabiliyorsak TRT'nin gerçekten çok önemli bir payı var.
Ama burada radyonun. Tabii yani TRT'yi hakikaten çok müstesna bir yere koymak gerekiyor. Sen de bunu yapıyorsun. Ama ben de hep bir, yani 25 yılı neredeyse TRT'de geçen bir yayıncı olarak da şunu da söylüyorum. Bu bizim aynı zamanda TRT kurumu olarak da bir sorumluluğumuz, mesuliyetimiz. Yani bunu yapmak zorundayız zaten. Varlığımız bu.
Elbette kurumlar zaten...
Bir teşekkür beklemeden yapmak zorundayız.
İşte bu söylediğin de çok güzel. Çünkü hani bazı şeyler özellikle son dönemde işte yaşadığımız bu internet çağında hani bir övgü gerektiriyor sanki. Halbuki yapmamız gereken işleri zaten yapmak durumundayız. Biraz değil da mi? Sen bundan bahsettin.
Aynen öyle.
Hani şey var, bir takım insani erdemler var. Onları üstünde barındırmak iyidir ama zaten bir insan suriyetinde olduğumuz için onları da zaten üstümüzde taşımalıyız. Yayıncılık da böyle bir şey.
İçini ama doldurmanız gerekiyor. Bunun için teşekkür beklemeniz gerekmiyor.
Bence de yani.
Değil mi?
Doğru bir şey.
Onun üzerine teşekkür geliyorsa başımız gözümüz üstüne.
O da çok büyük mutluluk.
Onurla alır başımızın üstüne koyarız. Ama onu duymak için yapmamalıyız bazı şeyleri.
Elbette bu spor içinde böyle, sanat
içinde böyle.
Tabii
ki doktorluk içinde, hekimlik içinde böyle değil mi? Bir doktor yani teşekkür almak için.
İki şey var. Bazen hani yayından sonra falan da konuşuruz. Yani bir yayın yapıldı, onun mutluluğu var.
Tabii.
İnsanlar evlerine huzurlu.
Tabii.
Ve mutlu bir şekilde dönüyor. Bu anlamda zaten ciddi bir şey var. Bir tatmin duygusu var. Hı hı. Ki bir başka teşekkür gelirse o da işin artık şeyi oluyor, ne derler? Kreması
oluyor tabii.
Çok kıymetli hale geliyor.
Şimdi bu radyo alıntısını daha önceden kurgulamıştık. Hani programın başında ben okuyayım diye birkaç gün önceden belirlemiştim. Şöyle de bir şey oldu. Hani bir cümlede ona dair de cümle kuralım. Örneğin dün İstanbul'da tatsız bir deprem yaşadık. Beklenen bir şeyi tekrar hatırladı Türkiye.
Evet.
20 yıl aradan sonra. Ve orada bir kere daha gördük ki işte iletişim hatları tak tak tak koptu.
Kesinlikle.
İşte bu noktada yine radyo. Herkesin kenarında bir yerinde küçücük bir radyosu olsun. Bir iki pili olsun. Yarın öbür gün Allah muhafaza o günleri yaşamayalım ama ola ki yaşayacaksak yine herkesin birbirine ulaşabileceği bir takım haberleşme ağlarının İlk etapta ayağa kaldırılacağı en önemli iletişim aracı radyo olacak.
Şimdi dünü ciddi anlamda yaşadık. Mesela ben o anda internetten öğrendiğim andan itibaren tabii ki İstanbul'da bir yakınım vardı. Onu aradım ama ulaşamadım. Bu zaten benim bir garibime gitti. Enteresan bir durumdu. Dolayısıyla bir haberleşememe söz konusuydu. Bahsettiğin anlamda radyo, televizyon çok önemli. Yine bir takım uyarılar.
Televizyondan daha önemli radyo.
Elbette yani radyo bambaşka
teknik
bir şey.
Teknik altyapısı televizyona göre daha sorunsuz gidebildiği için, hani görüntü noktası devreye girmediği için bir şekilde sesi ilettiğiniz an birçok şeyi iletmiş oluyor.
Zaten sen şeyden bahsediyorsun anladığım kadarıyla, görüntü ve sesin yayıncıya, özür dilerim, alıcıya ulaşma şeyinden bahsediyorsun. Dolayısıyla o bahsettiğin uyarılar da çok önemli. Belki konumuz değil ama bence dün itibariyle konumuz haline geldi. İşte bir takım şeyler belirlemişler. Örneğin bir radyonun olması gerektiğini, bir kibritin olması gerektiğini, bir çadırın olması gerektiğini. Yani evin bir kenarında bunların bulundurulması, her şeye açık, çabuk davranabilmek adına son derece önemli olduğu söylemiş. İstanbul insanına, İstanbul halkına ya da memleketimizin geneline bir geçmiş olsun demek gerekiyor.
Tabii, tabii.
Çünkü hakikaten ciddi bir panik oldu ama çok şükür bir can kaybı söz konusu değil.
Hı hı.
Ama senin de en başta uyardığın gibi biz de yine radyo aracılığıyla işte burada da söylemiş olalım. Yani bunlara dikkat etmek
gerekiyor. Dünyanın her yerine şu anda yayınımız gidiyor. Evet. Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya, Japonya'ya kadar, Finlandiya'ya kadar sesimiz gidiyor. Geçen hafta biliyorsun Finlandiyalı bir konuğumuz vardı telefonda. Önümüzdeki haftalarda Japonya'dan bir isme bağlanmak planındayız.
Evet.
Dolayısıyla bunu da atlamamak gerekiyor. Yine buraya geri dönelim istersen.
Tamam.
Yani hoş bir sevgi hikayesi de var alıntının başında.
Evet.
Türkçe'yi okumayı yazmayı bilmeyen bir aile var. Onlara yardımcı olan bir genç adam ve bir genç kadın var. Bir süre sonra o mektupların içine kendi küçük dipnotlarını iletiyorlar ve böyle tanışıyorlar ve sonrasında da hani hakikaten güzel bir final oluyor ve evleniyorlar.
Şimdi hikayeler salt olarak okunduğu zaman belli bir anlam var ama içinde bambaşka hikayeler de barındırıyor. Yani bire tek tek kişilerin iş dünyasına baktığınız zaman başka şeyler de anlatmak mümkün. Buradan başka bir noktaya varıyor. Mesela şey de çok dokunaklıydı. O bir kaset alarak sese dönüştürülmesi.
Tabii.
Oradaki en ince noktalardan bir tanesi de şuydu. Gerçekten çok duygusal bir durum. Hani diyor ki kasete bir şekilde sesimi kaydettim ama onun üzerine yeniden bir kayıt yapmaya içime
gelmedim.
Kıyamadım diyor. Şimdi teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin Anadolu insanının hayata bakışı bir şekilde o formatta bile yerini buluyor. Orası beni gerçekten çok etkiledi. Böyle bir şey var. Bir düşkünlük var. İşte radyoda duyulan şarkıların yabancı arkadaşların her seferinde kendini tatmin duygusunu yaşaması. Matteo'nun işte İtalyan parçalarıyla. Ama işte bir Yüksel Özkasaplı efendim, bir Özay Gönlüm'de yeniden yaşanan tatmin duygusu, hatta programların uzaması yönündeki şeyler, istekler.
15 dakikayı 20 dakikaya çıkarmak.
İşte hemen aklıma şey geliyor, oradaki yalnızlık duygusu ve gerçekten hani Türkçe konuşmaya olan hasret, kendini ifade etmede. İşte bir anda hani yine mektupta vardı ya, kar yağmış mıdır? Evet, yağmıştır. İşte oradaki şeylerin tahmin edilmesi ama bütün bunların hepsini birden toparlanıp bir türküde birleştirebildiğini de biliyoruz. Yani işte Nida Tüfekçi, hani yine okuduğun metinde diyor ya, Rhein nehrinin kıyısına, kıyısına bir türküsüyle ini verdi diye.
Zamanan esen seher yeli mi?
İşte yani Almanya'nın işte Hanover'inde, efendim Frankfurt'un da o sabah esen eser yelinden bir eser yok ama sadece kulağına işittiği bir şeyle bir anda bambaşka bir yere gidiyor.
Sen de not aldın ya az önce, dertliyim ben, dertliyim candan bir merhabaya, yıllar var ki hasreti masum Alman'ın.
İşte şey var, bazı şeyleri buradan ben aslında şunu da anlıyorum. Bazı şeyleri biz dinleyip geçiyoruz ama içeriğiyle ilgili tam manasıyla bir şey hissetmek zaman alan bir şey. Biraz yaşı da gerektiren bir şey. Şimdi bu tür satırları şimdi okuduğumuz zaman, işte sen bunu çok daha iyi bilirsin. Yani bir kitabı 20'sinde okumak başka, 30'unda okumak başka diyorlar ya.
Farkındalık artıyor.
50'sinde okumak da bambaşka. Böyle şeyleri dinlediğimiz zaman da sanki olayı yaşamışçasına içine girebiliyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Şimdi az önce o söylediğin kısım önemli. Hani işte bandın üstüne ses alamıyor ama bence daha da çarpıcı bir final var orada. En son anasını babasını herkese andı. Kalanlara da hasretle selam ederim dedi. İşte o kalan bendim. Onun eşi olan bendim.
Hadi bakalım.
Değil mi?
Yani şimdi ben...
Bunu biliyorsun, Esmeray'ın şarkısında da vardır hani. Sarı öküz nasibini aldı, söz edilmedik.
Mektubunda söz etmedik, bir yarım kaldı diye. İşte bu da gerçekten yani o yalnızlık duygusunu çok da güzel dile getirmiş. Ya zaten metin de bendim şeklinde bitiyor. Yani o kadar bir kurgu yapılmış ve en son cümle, en son kelime bendim. Tabii böyle hissetmek insanın için son derece zor.
Peki biz yani sevgisini, aşkını ifade etmede biraz... çekingen, tutuk bir millet miyiz? Kültürümüz mü bu? Öğrenilmiş bir şey mi? Doğru mu? Ne diyorsun?
Abi şimdi koskoca bir gökdeleni üzerime bıraktığın gibi bir şey oldu. Bu gerçekten soruların sorusu. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani kendi özel yaşamımızdan da biliyoruz ki bu aslında o kadar zor da değil. Yani illa bizim birey olarak bir türkü ya da bir şarkı yazmamıza ya da bir şiir yazmamıza da gerek yok. Bunlar son derece basit yöntemlerle, küçük cümlelerle günün içerisinde birçok zamana sığdırılabilir. Ama nedense bunu öğrenmek ya da karşıya iletmek oldukça zor. Bunu yapabiliriz. İşte günaydınla başlarız efendim, bir teşekkürle başlarız. Daha sonra o kişisel ya aşk ya da sevgi, adı her neyse, oraya doğru ilerler. Bu bir antrenmandır yani, şey söylemeye çalışıyorum. Günlük hayatta kullandığımız dilin insani olması, daha sonraki zamanda hissedeceğimiz insani duygulara bir antrenmandır. Dolayısıyla bambaşka bir noktaya doğru gidebilir. Biraz şeyiz yani, evet söylediğin doğru, biraz zorlanıyoruz bu ifadeler. Artık birçok engel olabilir, kişisel olabilir, toplumsal olabilir ama böyle bir nokta var. Bu soruyu tam manasıyla cevaplayabilir miyim? Çok da emin değilim.
Belki hani herkesin cevabında bir eksik kalacaktır. Hani...
Bence öyle bir konu. Çünkü çok ciddi bir soru bu. Ve zaten bence sorun da bu. Yani birçok şeyin çözümünde eğer bu eşiği atlarsak gerçek anlamda çok daha mutlu insanlar durumuna gelebiliriz.
Ne diyor Sait Faik? Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Çok mu ütopik, çok mu naif, çok mu ayakları yerden kopuk?
Şimdi bence bazı şeylerin ütopik olmasının çok da bir önemi yok. Yani ütopik olabilir.
Ütopyolar değil midir toplumları ileriye götüren?
Gibi.
Değil mi?
Yani bunun çok önemi yok. Eğer siz oradaki mesajı aldıysanız kendi aranızda bunun yüzdesi bile var bence, biliyor musun abi? Yani bir şey %100 yapmana gerek yok. Ütopik olabilir. %20'sini yakalasan, bahsettiğimiz o insani dilin örneğin %20'sini %30'unu yakaladığımız andan itibaren zaten biz parlamaya başlıyoruz. Dışarıdan gerçekten yani bu çok net hissedilebiliyor. O yüzden Sait Faik'in cümlesi de bak, bugün hala senin zihninde ve bu programa kadar yansıdıysa ütopik falan da değil. Çok
ne güzel özetledin. Yani. Aslında bu söylediğini tamamlayacak bir cümle de ben kurmak isterim. Yani biz yayıncıların zaman zaman yaşadığı bir duygudur bu. Hani işte depremle ilgili yıllarca program yaparsın. Sosyal katmanlarla ilgili program yaparsın. Ekonomiyle ilgili program yaparsın. Sonra o program, o meselelerin hiçbirinin %100 çözülmediğini görürsün. Ve kendi kendine şunu diyebilirsin. Ya bunca çaba harcıyorum, ne değişiyor? Ama zaten hayat biraz böyle bir şey. Hiçbir şeyi %100 düzeltme şansımız yok. Ama dediğin gibi küçücük bir pencere açıyorsak, biz burada 11. Peron programını 2019 yılında yapmayı kurguladığımızda göçmenliğe dair, Türk insanının tarihindeki kırılganlıklara, üzüntülere dair bütün meseleleri konuşacağız, bütün meseleleri çözeceğiz diye bir iddiamız yoktu ki bu abi, mümkün de değil.
Abi yine müzikten bahsederek bir cevap vermek isterim. Bülent Ortaçgil bir şarkısında diyor ki, dünyayı güzelleştirmek için verdiğimiz kırıntılardı. Oyuna devam diyor. Yani biz bu içinde bulunduğumuz...
Biz hiç yenilmedik desek yalan, yani, oyuna devam.
Dolayısıyla bu oyunun içinde
devam... Rakipler kaçak güreşti diyor. Onların diyor...
Ne güzel, bak hepsi hafızanda. İşte yine bak ortaya çıktı. Güzel şeyler hafızada abi. Güzel şeyleri ezberlemeye gerek yok. Yani böyle bir şey olmuyor zaten. Bir anda beynin içine yerleştiriveriyor. Yeter ki o güzelliği hissedecek bir ruhunuz olsun. Hı hı. Dolayısıyla dünyayı kurtarmak için verdiğimiz kırıntılarda derken işte bu bir kırıntı gibi gözükebilir ama çok önemli. Hani bir tuz tanesi gibi. Hani derler ya, hı hı, çorbada bizim de tuzumuz olsun diye. Hı hı. Zaten yaşamak da böyle bir şey değil mi? Yani bir yerde bir çorbada tuzumuz olduğu zaman kendimizi iyi hissederiz. Bu bir program olur. Bir başkasına edilen yardım olur.
Bir spor takımında bir organizete bir oyun, tabii, bir oyuncu olur.
Bir galibiyette bir katkı olur. Hı-hı. İyi bir pastır mesela bir kırıntı, tabii, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Sait Faik de işte insanlara bir pas vermiş aslında. Ya da başka okuduğumuz şeyler, hı-hı, aynı zamanda yapılan programlar dünyanın gelişimi için verilmiş güzel paslar, yeter ki onlar alınıp gole çevrilebilsin.
İlle belki de gol olması bile gerekmiyor. Hiç problem değil mi?
Tabii o da önemli değil. Hani ütopik olması da önemli değil, gol olması da önemli değil. İyi bir yani gerçekten içeriği olan, ayağı yere basan şeyler bunlar, cümleler. Ne mutlu ayağı yere basan cümleler kurabilen insanlara ya da başka insanlara pozitif yönde etki edebilenlere yani.
Hani Bekit ne diyor Samuel Bekit? Gene denedin, gene yenildin. Olsun, bir daha dene, bir daha yenil, daha iyi yenil. Bu hayat biraz da yenilgilerin toplamı değil mi?
Bunun devamında da gerçek anlamda öğreniyorsun. Hani o yenilgiler geliyor söylediği gibi ama gerçek anlamda öğreniyorsun.
Şimdi biz konuşuyoruz. Tabii senin tabirinle dakikalarda üzerine düşeni yapıyor. Sevgili Ayhan'dan rica edelim bir şarkımızı versin. Biz o biraz aksın. Onun üzerine kapanış cümlelerimizi kuralım. Çünkü yavaş yavaş 11. perona doğru yanaşıyoruz.
Pekala.
Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, Memleketim FM'de 11. peronu dinliyorsunuz. Şimdi bir müzik arasından sonra tekrar sizlerleyiz.
Kara yazmış alın yazımızı yaradan, güldürmemiş felek bizi, ayrı koymuş bizi yardan.
Evet sevgili Özkan, fonda sevgili rahmetli Aylin Urgal, yardan haber yok diyor. Çok kısa bir bilgi verelim dinleyicilerimize. Bu Moğolların unutulmaz ezgilerindendir 1970'lerde. Daha da önemli bir şey söyleyeceğim. Yine 70'lerin Türkiye radyolarının efsane programlarından biridir. Şimdiki aklım olsaydı diye. O programın sinyal ve fon müziğidir bu.
Aylin Urgal'la hemen şunu söyleyeyim. İşte biraz önce söylediğim Asum Aralman'la aynı dönemde son derece ünlüydü.
Ama işte, onun hayat yolculuğu Asum Aralman'a göre çok daha kısa sürüyor.
Evet, ne yazık ki.
1980'lerde Ankara-İstanbul yolunda Bolu Dağı'nda bir otobüsün içinde dağdan aşağı yuvarlanan, kaza yapan otobüsün içinde hayatını kaybetti insanların.
O dönem ciddi bir yankı uyandırmıştı. Çünkü gerçekten yavaş yavaş ivme kazanan bir kariyere doğru gidiyordu. Hı-hı. Türk halkı onu içine sindirmişti. Biraz önce dinlediğiniz şarkılarında.
Şu anda fonda akıyor.
Dolayısıyla önemli bir sanatçıydı ama bazen kariyerler de böyledir. Mesela popüler müziğin tarihinde de, yani yabancı, tabii, popüler müzikten bahsediyorum, tarihinde de bu tür trajediler vardır.
Bir müzik programı yaparsak ilerleyen yıllarda 27'likleri konuşalım seninle. 27 yaşında ölen çok ünlü dünya çapındaki, tabii, müzik insanları neredeyse bir küme oluşturuyorlar. Sevgili dinleyiciler, 11. perona yanaştık. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu. Ana kumandada bu müzikleri, bu sesleri size her zamanki titizliğiyle ileten sevgili Ayhan Taşçı. 11. peron programının daimi konu ve danışmanı sevgili Özkan Pekirsen ve 11. peron programını hazırlayan ve sunan ben prodüktör Murat Örem. Hepinize mutluluk, sağlık, ağız tadı diliyorum. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle.
On. 11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar,
On birinci peron.